Kıbrıs Türk Kültüründen izler.
Merhaba sevgili dinleyenler, Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programına hoş geldiniz yeniden. Programın yapımcısı Sayın Melda Alpay, teknik yönetmenimiz Yunus Emre Özşahin ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Her zaman olduğu gibi şair ve yazar Sayın Hava Tekin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür
Nasılsınız?
Ediyorum.
Nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım.
Sağ olun. Bugün nelerden bahsedeceğiz?
Bugün birazcık daha efsanelerden devam etmek istiyorum. Geçen defa yarım kalmıştı bazı efsanelerimizi anlatmak konusunda. Israrcı oluyorum. Tekrar efsanelere geri dönüyorum. Birazcık daha Kıbrıs efsanelerini konuşalım istiyorum.
Lütfen. Aslında biz efsaneleri çok sevmiştik geçen bölümde. Hakikaten tadı
damağımızda
kalmıştı.
Umarım dinleyenlerimiz de çok sevmiştir. Evet. Bugün Kıbrıs'ın beş parmaklarıyla ilgili efsaneden söz etmek istiyorum. Beş parmak dağları derler Kıbrıs'ta. Tabii ki Türkiye'deki ve dünyadaki pek çok dağ söz konusu olduğu zaman tepe gibi kalır. Çok dağ formunda değildir ama yine de bizim dağlarımız onlar, beş parmaklar. Beş parmakların oluşumuyla ilgili efsaneler var. Bu efsanelerden en önemlisi ve en bilineni, tabii bütün efsanelerde veya masallarda bir tane güzel kız vardır, tahmin edebileceğiniz gibi. Beş parmak dağları eteklerinde, o günlerde dağlar yok. Bir güzel kız yaşıyor bir köyde. İki delikanlı aynı kıza aşık ve aralarında bu konuda tartışma çıkıyor sürekli. Fakat bir tanesi ötekinden daha böyle tabiri caizse kötü niyetli, düşünceleri o kadar parlak, iyiydi falan olmayan biri. Düello teklif ediyor diğer genç adama. Buluşuyorlar düello için. Kim kazanırsa kızı o alacak. Öyle bir karar veriyorlar. Fakat o kötü düşünceli, hin düşünceli arkadaş çarpışma sırasında, kılıç muharebesi sırasında ötekini bataklığa doğru çekiyor. Ve bataklığa farkında olmadan genç adam bataklığa sürükleniyor ve boğulmak üzereyken elini havaya kaldırıyor. Elinden önce kılıcı düşüyor, arkasından da eli yumruk şekilde havada kalıyor ve boğuluyor. O orada donup kaldığı söyleniyor ve o beş parmağın, bugünkü beş parmak dağlarının izlerini oluşturduğuna inanılıyor.
Çok güzel bir
böyle
efsane.
Bir efsanesi var beş parmaklarımızın. Bir de Buğday Tepesi efsanemiz var. Bu efsanede de aslında bütün efsanelerinin daha önce de konuştuğumuz gibi bir alt mesajı vardır. Bir topluma iyilik, doğruluk ve ahlak üzerinden mesajlar vermeye çalışır efsaneler ve masallar. Bu efsanede de yine öyle. Bu arada Kıbrıs'ın 7 defa denize batıp çıktığına da inanılır. Onu da söyleyelim bu arada. Bu batıp çıkma sırasında bugün Mesarya Ovası dediğimiz bereketli bir ova oluştuğuna inanılır. O bereketli ovada çok zengin bir çiftçi yaşarmış ve bu o kadar büyük ekim dikim yaparmış ki ve çok büyük toprakları olduğu için de çok fazla ürün alırmış. O kadar çok ürün alırmış ki böyle kocaman tepeler oluşuyormuş. Buğday ve arpa tepeleri oluşurmuş ve hali vakti de yerindeymiş tabii ki. Bir gün bir derviş uğramış. Ürünü çıkartmış, tepe gibi yığmışlar, karı koca yaslanmışlar o tepelere. Öyle dinlenirken bir derviş uğramış yanlarına. Bir avuç buğday alayım demiş. Verir misiniz demiş. Allah versin demiş adam. Derviş de bakmış şöyle bir tepelere. Dönmüş gitmiş. Arkasından dervişin o tepeler gerçekten tepe olmuş. Buğday yok olmuş ve o tepeler tepeye dönüşmüş. Bu yüzden açgözlülüğün, yardımseverlikten uzak oluşun, insanlara kötü davranmanın ne kadar olumsuz bir şey olduğu mesaj olarak da veriliyor böylece. Ve o Mesarya Ovası'ndaki tepeler görüldüğü zaman yanından geçilirken o açgözlülük hatırlanır ve söylenir, anlatılır efsane olarak. Yani bunun ne kadar kötü bir şey olduğu vurgulanır. Evet, buna benzer bir başka efsane de Tuz Gölü'ne aittir. Rivayete göre bu Tuz Gölü hikayesi bir de Hala Sultan efsanesine dayandırılıyor. İkisi aynı zamanda veya arka arka bilinen, anlatılan efsanelerdir. İskele, Kıbrıs'ta İskele diye bir bölge var. Bu bir kasaba. Kasabanın kıyısında üzüm bağları varmış. Böyle göz alabildiğine üzüm bağları varmış. O dönemde Arapların Kıbrıs'a tarih anlatırken de değinmiştik. Arapların Kıbrıs'a seferleri olmuş Kıbrıs'ı almak için. O seferlerden bir tanesinde Peygamberimizin halasının Ümmü Haram Hatun'un onlarla beraber sefere çıktığı söylenir. Ve o sefer sırasında bu şeyin üzüm bağlarının yanından geçiyorlar develerle. Tabii çok sıcak hava ve bunun üzerine bir salkım üzüm istiyor Hala Sultan. Hala Sultan deniyor tabii. Aynı mantıkla bağcı reddediyor. Vermiyor bir salkım üzüm bile ve yürüyüp gidiyor kafile. Dilerim tuz olası burası diyor Hala Sultan ve bütün bağ tuza dönüyor ve tuz gölü oluşuyor Kıbrıs'ta. Böyle bir efsanesi var. Bir başka efsane de rivayete göre Hala Sultan Kudüs'ten bir papazdan bir kıymetli taş alıyor. Büyükçe kıymetli bir taş alıyor. O büyükçe taş böyle epeyce büyüktür. Birkaç metre büyüklüğünde bir taştır. Çok kıymetli bir taştır. Ve Kıbrıs'ta şehit olduğu zaman o taşın gelip üzerine durduğu söylenir. Ve daha sonra Osmanlı adayı aldığında buraya bir türbe, hatta iki tane minareli bir küçük cami yaptırır. Minarelerden bir tanesi daha sonra yıkılmıştır. Ve ne yazık ki şu anda da güneyde kalmıştır Hala Sultan Türbesi. Bir başka rivayete göre o taş uzun yıllar o şekilde durmuş. Fakat bir gün hamile bir hanım taşı görüp bayılmış. Üzerine düşeceğini, kendisine bir şey yapacağını düşünerek bayılmış. Ondan sonra oraya bir örtü çekildi ve o taşın bir daha halka açılmadığı söyleniyor. Taşı görmediğim için ne kadar doğru olduğunu kanıtlayamıyorum tabii ki. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Hala Sultan Türbesi güneyde kalmış olmasına rağmen hala ziyarete açıktır. Belli zamanlarda özel izinler alınarak Kıbrıs Türkleri güneye geçerler ve orada ibadet yaparlar, kurban keserler. Ve şöyle de bir inanış vardır, adak adarlar. Adağı olan kişi der ki, ben adağım olursa geleceğim, 3 gün burada uyuyacağım. Buranın süpürmesini, silmesini ben yapacağım, temizliğini ben yapacağım. Hala Sultan'a adak adıyorum diyerek adak adarlar ve bunu gerçekten yaparlar. İşte kurbanlar kesilir ve tabiri caizse Kıbrıs'ın küçük Mekke'si sayılır Hala Sultan. O kadar kıymet veriliyor.
Gerçekten de aslında tüm olaylar, efsaneler bir gerçeğe dayanıyor aslında.
Kesinlikle.
Bir kurgu olduğunu hiçbir zaman düşünmüyoruz. Fakat bunun ötesinde,
olsa bile, değil mi?
Tabii bunun ötesinde verdiği mesajlar aslında bizim için çok daha önemli. Kültürel mesajlar çünkü.
Kesinlikle kültürel mesajlar. Bugüne kadar taşınmaları da şöyle bir güzellik. Biz hala o mesajlardan, alt mesajlardan yararlanıyoruz. Hala topluma, yetişmekte olan çocuklara ve gençlere ahlak üzerinden, güzel ahlak üzerinden, iyi şeyler, iyi insan olmanın özelliğini vermeye çalışıyoruz. Onların da etki ettiğini, olumlu etki ettiğini düşünüyorum her zaman.
Bir müzik arası verelim isterseniz. Olur, ardından tekrar devam edelim efsanelere.
Teşekkür ederim.
Gelin oğlum ben,
çifte anayı.
Gülüm kalmadı, kokusu toz oldu gitti, toz oldu gitti. Aşık derdini söyledi, tel aldı gitti. Aşık derdini söyledi, tel aldı gitti. Siyah saçım akak oldu, yıl oldu gitti, yıl oldu gitti. Geçti baharın ayları, yok oldu gitti. Geçti babanın ayları, yok oldu gitti.
Gel gel gülüm gel,
gelin olur ver.
Çifte hana üstünde
gelin olur ver.
Gel gel gülüm gel,
gelin olur ver.
Çifte hana üstünde
gelin olur ver.
Bu güzel ezginin ardından yeniden birlikteyiz. Sayın Hava Tekin'le birlikte ve efsaneleri anlatmayı sürdürüyoruz.
Evet. Şimdi anlatacağım efsanede Mausa civarındaki Otello Sarayı'nın önündeki Venedik aslanlarına ait. İki tane Venedik aslan heykeli var orada. Gidenler belki görmüştür. O rivayette de bir anne ve yavru aslan olduğuna inanılır o iki aslanın. Ve rivayete göre anne aslan acıkır ve üşenir avlanmaya çıkmaya ve yavrusunu yemeye kalkar. Bunun üzerine Tanrı onu taş yapar. Ve bir başka rivayete göre de yılda bir kez bilinmez bir zamanda o aslan ağzını açar ve elini içine sokup da bir süre tutabilene büyük bir zenginlik bahşeder Tanrı. Öyle bir inanış vardır aslanlarla da ilgili. Yine Mausa civarında söylememiz gereken efsanelerden en önemlilerinden biri Can Polat Paşa'ya aittir. Kıbrıs'ın fethi sırasında uzun bir süre kuşatma sürer ama bu kuşatmaya rağmen alınamaz Mausa, ki diğer şehirler düşmüştür, alınmıştır ama hala Mausa Kalesi düşmemiştir. Ve belki daha önce dinleyenlerimiz hatırlar, minicik bir bahsetmiştik bu efsaneden geçmişte. Bir tane büyük bir kapı, demir kapı yapılır ama demir kapının öncesinde de kocaman bir çark vardır, bıçaklı bir çark vardır. Kim girerse şehit olur çarka takılarak. Bu yüzden o çark aşılamaz, o kapı aşılamaz ve kaleye girilemez. En sonunda Can Polat Paşa, ki bir beydir aynı zamanda, kılıcı ve atıyla kendisini çarka doğru sürer ve atıyla beraber orada parçalanır ama böylece çarkta kırılır ve Türklerin kaleye girmesi mümkün olur. Bu yüzden Can Polat Paşa bir anlamda hem yürekliliğiyle, hem cesaretiyle, hem sevgisiyle çok kıymetli bulunur Kıbrıs'ta. Bir başka efsanemiz Saint Barnabas'la alakalı ve İncil'le alakalı. Biliyorsunuz Barnabas İncili diye de geçer tarihte. İsa'nın 12 havarisinden birisidir Barnabas. Aslında ismi Joseph'tir ve bir Yahudidir Joseph. Ve Paul arkadaşıyla beraber bir süre sonra Hristiyanlığı yaymak için yola çıkarlar. Birçok şehri dolaşırlar ve aslında Salamis kökenlidir. Salamis doğumludur Joseph. Fakat Hristiyanlığa karşı olan, henüz daha Hristiyanlığı kabul etmemiş olan, bunu istemeyen başka Yahudiler tarafından taşlanarak öldürülür ve bataklığa atılır. Fakat onu sevenler ve onun takipçileri onu bataklıktan bulup çıkarırlar ve gömerler. Fakat kimse bilmez nerede gömülü olduğunu. Gömerken de üzerine bir İncil bırakırlar. Yıllar geçer tabii ki, çok uzun zaman geçer. Bir gün bir papaz bir rüya görür, rüyasında bir yer işaret edilir ona ve oranın kazılmasını ister. Orası kazılır ve gerçekten orada bir işte eskiden ölmüş bir insanın kalıntıları ve bir İncil bulunur. Böylece onun Joseph olduğu Saint Barnabas diye de anılıyor. Olduğu saptanıyor. İncil alınıyor. Bugün İncil koruma altında tabii ki. Oraya da Saint Barnabas Manastırı yapılıyor. Saint Barnabas Manastırı özellikle Kıbrıslı Ortodokslar tarafından çok önemseniyor. O da bir tür haç mekanı olarak kabul edilen yerlerden diyebiliriz. Evet, tabii ki Kıbrıs'a gidenler bilirler. Apostolos Andreas burnu denir. Kıbrıs'ın o kılıç gibi uzayan burnunda bir manastır vardır. Bu manastırla ilgili iki tane ilginç hikaye var, rivayet var. Bir tanesi Apostolos Andreas'tan önce oraya Hazreti Süleyman'ın uğradığına inanılır. Ama daha çok gündemde olan Karpaz Yarımadası'nın en ucundaki bu manastırın bir papaz tarafından yerleşme düşünüldüğünde susuz bir süreç ve beraberindekiler susuzluk çekiyor ve buraya yerleşmeyelim diyerek dönme kararı alıyorlar. Bunun üzerine asasını toprağa vurarak buradan bir su çıkardığı söyleniyor Andreas'ın ve bunun üzerine oraya yerleştiği söyleniyor. Fakat başka araştırmalara göre de daha önce burada yapılan savaşlarda Müslüman şehitlerin olduğu ve orada 7 tane yatırın olduğu söyleniyor. Hatta buna dair bir de harita olduğu ve haritada o yatırların, o mezarların yerlerinin saptandığı biliniyor. Hatta o haritayı da ben gördüm. Gerçekten öyle işaretli 7 tane nokta var haritada, o uçta. Bu şu anlama gelebiliyor. Kimi zaman var olan bir binanın üzerine, türbenin üzerine yeni yapılar yapılıyor. Bu iki nedenle oluyor. Ya o bölgenin unutulması, orada yaşananların unutulmasını amaçlıyorlar ya da çok önemsemiyorlar. Ama bu belki de üstünü örtmek, burada bir Müslümanlar yaşıyordu veya Müslümanların varlığı vardı burada düşüncesini yok etmek için de yapılmış olabilir, bilemiyoruz tabii ki. Fakat Hristiyanlar orayı bir haç mekanı olarak bilirler ve ziyaret ederler her zaman. Mührü Süleyman, Hazreti Süleyman'ın mucizesi olarak da Müslümanlar tarafından da kutsal sayılır. Yani oraya giden Müslümanlar da oranın bir manastır olduğunu dikkate almadan kendileri orayı ziyaret ederler, ibadet ederler.
Bu da çok güzel aslında.
Evet.
Tüm dinlerin bir bütünleşmesi, mekan kuşkusuz, olarak önemli olması.
Kuşkusuz, öyle. Alev Kayası efsanesi var bir de. Özellikle çiftçiler ve hayvan besleyicileri bir konuda zorlandıkları zaman birbirlerine şöyle derler. Çok zorun varsa Alev Kayası'na git, derdini anlat. Alev Kayası'nın şöyle bir özelliği var. Sivri kayadır ve gökyüzüne doğru uzanır. Bu yüzden de derler ya, işte gökyüzüne bakarak Allah'a yapılan duaların kabul edildiği söylenir. O uç yukarıya doğru uzanmış kayalıkların Allah'a yakın olduğu ve Allah'a mesajın daha yakın gideceği gibi bir düşünce vardır. Bu yüzden böyle bir söylem var. Bunun üzerine bir gün bir çobana yine böyle bir şey söylenir. Çoban da gider oraya. Neden böyle bir şey yapacağını sorar kendisi. Ertesi gün görürsün falan diyorlar. Fakat çoban çok öfkelenir ertesi gün bir şey olmayınca ve Allah'a ilenir. Yani onun yok sayar ve kötü şeyler söyler ve orada çobanın öldüğü, taş olduğu, bir başka kayaya dönüştüğü de anlatılır. Evet, bir başka hikayemiz var olanla yetinmeyeni anlatır. Kara Kız efsanesi diye geçer Kıbrıs'ta. Zamanın prenslerinden bir tanesi bir zenci kıza aşık olur. O kadar aşıktır ki evlenmek ister kızla ve uzun bir zaman birlikte olurlar, fakat zenci kız prens ve çevresindeki bütün beyaz kadınları görüp çok imrenir ve çok kendini yetersiz hisseder. Varlığını yetersiz hisseder. Bir gün prensin kendisinden bıkacağından korkar. Çevresindeki bu kadar güzel beyaz kadın varken benden bıkacaktır diye endişe eder ve yalvarır. Der ki ben de beyaz olayım. Prens beni daha çok sevsin. Beni seviyor ama daha çok sevsin. Bu dileği kabul edilir ve bir sabah uyanır ki diğer kadınlar gibi bembeyaz bir tene, bembeyaz bir görüntüye kavuşmuştur. Prens eve döner ve görür ki o çikolata renkli sevdiği kadın yok, onun yerinde beyaz bir kadın var ve uzaklaşır. soğur sevdiği kadından ve büyük bir hata yaptığını anlar o zaman ve kendini kayalıklardan aşağı atarak intihar eder. Kara Kız efsanesi de böyle bir efsane. Bu da yine alt mesaj olarak bize elimizdekinin kıymetini bilmeyi, kendimizi sevmeyi, kendimize değer vermeyi işaret ediyor. Aslında günümüze de çok güzel atıflar yapıyor bence. Çünkü birçok insan bugün kendini beğenmeyerek estetik ameliyatlar yaptırıyor.
Kendine haksızlık ediyor.
Kendine haksızlık ediyor. Yani var olanı değiştirerek kıymete bineceğini, daha çok değerli olacağını düşünüyor. Her şey aslında kendini sevmekten geçiyor bence. İnsan kendini sevdiği zaman, kabul ettiği zaman, özel ve güzel olan yanlarını ortaya çıkardığı zaman geride kalan her şey de kendiliğinden güzelleşiyor diye düşünüyorum.
Evet, son efsanemize geçelim isterseniz.
Evet, bu da bir Zümrüt-ü Anka efsanesi. Girneliler topak taş veya yumurta taşı diye bildikleri veya andıkları bir taş vardır. Bu efsaneye göre Çiklos Tepesi diye anılan bir yerde Anka kuşunun yuvası vardır. Anka kuşu bir tane yumurta yumurtlar ve o yumurtanın da onun devamı olacağını, anka kuşlarının devamı olacağına inandığı için çok özenle korur. Fakat aradan günler geçer ve acıkır. Acıktığı için de kalkar gider karnını doyurmak için ve yumurta kargalar tarafından yenir. Ve böylece Zümrüt-ü Anka kuşunun neslinin tükendiğine inanılır. Yani karga bu yüzden hiç sevilmez ve çalan, başkalarına kötülük eden, başkalarını mutsuz eden bir hayvan olarak efsaneye dahil olmuştur burada. Anka kuşunun da tek olması bundandır. Yani türü böylece sona ermiştir. Küllerinden doğmak için ve yeniden var olmak için kendi kendine muhtaç kalır.
Evet.
Kıbrıs efsanelerimizden bir bölümü de böylece paylaşmış olduk dinleyenlerimizle.
Bu hafta için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum.
Şair ve yazar Havva Tekin bizimleydi programımızda. Yeniden buluşuncaya kadar sizlere hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Kıbrıs Türk kültüründen izler.